Ayrım 2. Mateus da ve oğlu Şarey. Biraz Gelir Misiniz adlı oyunumun iki kahramanı olan baba ve oğul. Oğlum Ali Nesin elinde bir bilgisayar ve bir ses alma aygıtıyla, yani kendine göre böyle gelmiş böyle gitmezin süreğini yazmam için gerekli gördüğü donanımla Amerika'dan gelip karşıma dikildi. Haydi baba, anılarını yazacaksın. Daha çocukluğundan beri Ali, anılarımın arkasını da yazmam için üsteler durur, hatta zorlar beni. Mektuplarının birçoğunda bu üsteleme görülür. Ona yıllardan beri söz veririm, böyle gelmiş böyle gitmezleri yazacağım diye. Ve hiç sözümde duramam. Ama bu kez yazmaktan, çalışmaktan başka umarım yoktu. Ali'nin bu uyarısı üzerine birden kendimi ve Ali'yi 35 yıl önce 1958'de yazdığım Biraz Gelir Misiniz adlı oyunumun bir sahnesini canlandırıyormuşuz gibi gördüm. Yıllar önce yazdığım o oyun şimdi tıpkı tıpkısına yaşanıyordu. O oyunda bir zamanların supi, Biraz Gelir Misiniz oyununda geçen kavala benzeyen imgesel bir çalgı. Sanatında çok tutkulu Mateus ustası, yaşlanıp gücü azalınca oğlu Şarey'in yapılacak işleri için ''Baba hadi kalk, işimiz var'' uyarısına sürekli ''Acelemiz ne, biraz sonra'' gibi oyalayıcı yanıtlar veriyordu. Ben de öyle yapıyor, yani kendimi kandırıyordum. Ali bilgisayar ve ses bandı getirmişti. Ben yazıları, gazete, mektup gibi şeyleri okuyamıyordum ama yavaş yavaş da olsa yazabiliyordum. Ali'ye göre anılarımda anlatacaklarımı ses bandına söyleyecektim. Sonra banda söylediklerimi Ali bilgisayarında yazıya dönüştürecekti. Ali şunu bilmiyordu. Birçok yazarın kullandığı bu yöntemi ben daha önceden denemiş ama başaramamıştım. Çünkü ben bu yaşıma dek yazarken düşünmeye alışmışım. Örneğin ünlü Rus yazarı Simenon her gün sabahtan öğleye dek evinde ses bandına konuşur, sonra evinden çıkar, dışarıdaki işlerini yapardı. Bu sırada sekreteri evine gelir, ses bandına konuşulanları yazı makinesinde yazıya çevirirdi. Simenon akşamları evine döndüğünde ses bandına konuştuklarını yazılı olarak hazır bulurdu. Denedim. Ben bunu yapamıyorum. Ses bandına konuştuklarımı çok yavan buluyorum. Oysa bir sözcüğü yazarken arkadan gelecek sözcüğü, bir tümceyi yazarken de sonraki tümceyi ya da tümceleri düşünebiliyorum. Yazarken düşünemediğim sözcükleri de sonradan yazımda çıkmalarla eklemek ya da yanlış yaptıklarımı düzeltmek ya da karalamak olanağı var. Kısacası, böyle gelmiş böyle gitmez, ses bandına konuşabileceğim ve bir başkasının yazıya dökebileceği bir metin değildi benim için. Belki daha ileriki yıllarda gözlerimin görme gücü daha da azalır ve hiç yazamam. O zaman ister istemez Ali'nin salık verdiği gibi ses bantlarına konuşmak zorunda kalırım. Uzun yıllardan beri anılarımı küçük notlar olarak kağıt parçalarına, bir yanı yazılı ya da basılı kağıt yapraklarına, kağıt mendillere, ilaç prospektüslerinin boş yerlerine, sigara paketlerine, küçük defterlere, takvimlerin ve ajandaların yazılı olmayan yerlerine, kimisi eski Türkçe ile, kimisi yeni Türkçe olarak ama zor okunabilir harflerle çabucak gelişigüler yazmıştım. Bu notlar kitaplığımda iki büyük dosya dolabında karma karışık duruyordu. Önce bu notları tarihlerine göre sıralayıp, yıl yıl dosyalara ayırıp düzenlemek gerekiyordu. Benim göze alabileceğim bir zorluk değildi. Ali İlkim bu zor işi yaptı. Anlayamadığı, okuyamadığı notlarım için beni yardıma zorladı. Kimi notlarımı ben de okuyup anlayamadım. Ali 34 sayfa ve zarfı önüme yığıp, "Hadi baba," dedi bir kez daha. Artık benim için kaytaracak hiçbir bahane, sığınacak hiçbir gerekçe kalmamıştı. 22 Ağustos 1993 gecesi Böyle Gelmiş Böyle Gitmez'in 3. cildini yazmaya başladım. Genellikle oyunlarımı ve şiirlerimi 5-10, önceki yazılarımı 3-4 yazbozdan sonra yazarım. Bu anılarımı 3 yazboz ile yazıyorum. Kitap olana dek daha kaç kez düzeltme yapmam gerekeceğini bilmiyorum. Gözlerim yarı kör olduğu için anılarımın kitap olmadan alacağı son biçimini başka birisine, belki oğullarımdan Ali ya da Ahmet'e okutmam gerekecektir. Nesin Vakfı, 22 Ağustos 1993, 27 Ağustos 1993, Ekim 12 1993. 5. Bölüm. Borcum. Böyle Gelmiş Böyle Gitmez adlı öz yaşam öykümün birinci cildi olan Yolun bir ana destanı olmasını istemiştim. İkinci cildi olan Yokuşun Başının da baba destanı olmasına çalışmıştım. Öz yaşam öykümün üçüncü cildi olacak bu, Yokuş Yukarı'nın da bir öğretmenler, öğretmenlerimin destanı olmasını diliyorum ve böyle olmasına çalışacağım. Bende borçluluk duygusu yaşamımın ana çizgisi olarak hep sürüyor. Anama babama borcum, öğretmenlere borcum, arkadaşlarıma, okullarıma, halkıma, yurduma, tarihe ve dünyaya borcum. Hiçbir zaman ödenmeyecek, ödenmesi olanaksız olan bu borçlarım, tıpkı ölüm düşüncesi gibi, hiç aklımdan çıkmamak üzere bende hep sürerek yaşıyor. Bu borcun nasıl bir borç olduğunu nasıl anlatabilirim ki? Şöyle varsayımsal bir kurgu olay tasarlayalım. Bir otobüs yolcusuyuz. Otobüsümüz zifiri karanlık bir gecede, insanın kıt, şeytanın bol olduğu dağlık, kayalık bir yolda ilerlerken silahlı eşkıyalarca yolu kesiliyor. Eşkıyalar yolculardan kişi başına 10'ar bin lira istiyor, verenin canını bağışlıyor, vermeyeni oracıkta öldürüyorlar. Gözümüzün önünde 3-5 kişiyi öldürmüşler. Birkaç kişi sonra sıra bize gelecek. Ölüm korkusu ve umarsızlık içinde titrerken arkanızda duran tanımadığınız biri size şöyle diyor. Öyle görünüyor ki eşkıyaya haraç verecek paranız yok. Sizin yerinize ben verebilirim. Buyurun. 10 bin lirayı alıp eşkıyadan kurtuluyor ve otobüsle yolculuğunuzu sürdürüyor, varacağımız yere ulaşıyoruz. Şimdi bu durumda hepimizin kendimize sormamız gereken sorular olmalıdır. Bana 10 bin lira verip eşkıyadan canımı kurtaranı tanımıyorum, kim olduğunu bilmiyorum. Adını, adresini sordumsa da söylemedi. Bana bu iyiliği yapanın kim olduğunu bilmemi istemedi. Demek ki canımı kurtaran bu iyiliksever kişi fidye için ödediği parayı bana borç olarak değil, insancıl bir yardım olarak vermişti. Öyleyse borcumu ödemem söz konusu bile olamaz. Başka türlü düşünenler de olabilir. Evet, o iyilikseverin adresini almadım, adını öğrenmedim, yine de onu arayıp bulmalıyım. Bulunca da teşekkür edip aldığım parayı geri vermeliyim. Bir başkası da şöyle düşünebilir. Bu kişi bana 10 bin lira vereli bir yıl oldu, bu paranın faizini de ödemeliyim. Bu da olmaz. İyiliksever kişi benim canımı kurtardı. Faiziyle birlikte ödemiş bile olsam borçtan kurtulamam. Canımı kurtaran bu iyiliksevere ben canımın pahasını, yani bahasını ödemeliyim. Bu konuda ben nasıl düşünüyorum? Beni tanıyıp bilmeyen, adresimi ve kimliğimi bile sormadan bana 10 bin lira gibi küçük sayılabilecek bir parayı vererek canımı eşkıyalardan kurtaran iyiliksever kişiye bana ödediği paranın 10 katını, 100 katını, 1000 katını, sonsuz katını ödesem yine de borcumu ödemiş olmam. Çünkü 10 bin liraya karşılık kurtulan candır ve canın fiyatı pahası olmaz. Öyleyse ben bu iyiliksevere hiçbir zaman ve hiçbir biçimde ödenemeyecek borçlar altındayım. İşte ortaokuldan başlayarak ben böyle bir borçluluk duygusu içerisindeyim. Yaşamım sürekli böyle bir borçluluk duygusu altında geçmiştir. Borçlandıklarım en başta üyesi olduğum toplumdur. Toplum beni kimden, neden korumuştur? Çocukluğumdan beri her zaman kendime şunu sormuşumdur. Beni besleyip büyüten, okutan, yetiştiren kim? İlkokul öğrenciliğimde bunun yanıtı şöyleydi. Anam, babam. Devlet kimdir? Bir ana babanın iyi olup olmaması bence çocuğuna olan özverisiyle başlar. Gerçekten çok iyi annem ve babam vardı. Zengin ve iyi aile çocukları büyüdüklerinde yaşam boyunca hep böyle düşünebilirler. Çünkü onları besleyen, okutan, yetiştiren, yabancı okula ve sonra da eğitim ve öğrenimleri için dış ülkelere gönderen zengin ana babalarıdır. Benim için hiç de böyle olmadı. Ortaokula geçip parasız yatılı askeri okula başlayınca ve ondan önce yine parasız yatılı okul Darüşşafaka'da okurken artık beni besleyen, giydiren, bütün gereksinimlerimi karşılayan, eğiten, kısacası ne ölçüde insan olduysam beni o ölçüde insan yapan artık anam babam değildi. Ya kimdi? O zaman bize öğretildiğine göre devletti. Hele Darüşşafaka gibi kuruluşu ve ondan sonra işleyişi iyiliksever kişilerin yardımına dayanan bir okulda bile bizi devletin yedirip içirdiğini, okuttuğunu, eğittiğini sanıyordum. Bizlere ve halka böyle öğretiliyordu. Çünkü bir Allah vardı, bir de devlet. Allah'ı devlet simgeliyordu. Devlet demek Allah demekti. Bu yüzden dini devlet denirdi. O zamanki düşünceme göre beni koruyan, besleyen, eğitip öğreten her şey ve herkes devlettir. Allah'ın dünyadaki simgesi nasıl devletse, devletin simgesi de benim üstüm olan herkestir. Sınıf subayları, okul müdürü, öğretmenler hep devletti. Ben de okuyup eğitilip o devletten biri olacaktım. Lise öğrencisi olduktan sonra bu düşüncem değişti. Devlet kimdir, nedir, ne işe yarar diye kendime sormaya ve düşünmeye başladım. Bunları sormanın doğru bir şey olmadığını, bu soruların yasak sorular olduğunu bana kimse söylemeden kendi kendime seziyor ve bu düşüncelerimi kimseye açmıyordum. Anladım ki devlet hem herkestir hem hiç kimsedir. Hem her şey devlettir hem devlet hiçbir şeydir. Bana bağırabilen, bağırabilme yetkisinde olan, beni azarlayabilen her insan devlettir. Okul hademeleri, küçük memurlar devlet değildi. Çünkü onlar beni azarlayamaz, sınıfta bırakamazdı. Okulumu bitirip subay olunca ben de devlet olacaktım. Demek ki bütün üstlerim devletti, eşit olduklarım yurttaştı, altlarım da kullardı. Üstlerim bana istediğini yapabilir, ben de altlarımdakine istediğimi yaptırabilirdim. Ama bize şunu da öğretiyorlardı. Üstteki alttakine hiçbir zaman kötü bir şey yapamaz, yapmamalıdır. Onun her yaptığı bizim iyiliğimiz içindir. Onun yaptığı bize kötü geliyorsa iyiliği anlamadığımız içindir. Örneğin bizi döver, bize söver ama bunlar iyiliğimiz, terbiyemiz içindir. Biz de bir gün altlarımızı onların iyiliği, terbiyesi, disipline girmesi için dövecek, onlara sövebilecektik. Halkımız devlet deyince hükümet anlamaktaydı. Cumhurbaşkanından ta mahalle bekçisine dek devletin her görevlisi devletin kendisi demekti. Örneğin bir itiş kakış sırasında bir bekçinin düğmesini koparan bir kişi devletin düğmesini koparmış ve dolayısıyla devleti aşağılamış sayılırdı. Bu gibi inanılması zor olaylar 40-50 yıl öncesinin gazetelerinin en sık görülen haberlerindendi. Eski gazete koleksiyonlarını karıştıranlar bir bekçinin, bir polisin, bir küçük memurun gevşemiş ipliğinden sallanıp kopan bir düğme yüzünden devleti aşağılamak suçuyla suçlanıp mahkemeye verildiği ve mahkum olduğu haberlerini sık sık göreceklerdir. Okulumuza denetim, teftiş için uğrayan generalleri, bakanları, hatta milletvekillerini devletin ta kendisi sanıyor ve merkezi yönetimin en üstü olan Allah'tan nasıl korkuyor ve ona saygı duyuyorsak, devletten de öyle korkuyor ve devlete de öyle korkulu bir saygı duyuyorduk. Ve bütün amacımız bu korkuyla saygı duyduğumuz kişilerden biri yani devlet olmaktı. Lisedeyken öğretmenlerimizden devlet konusunda açık hiçbir telkin ve uyarı gelmedi. Onların da devleti merkezi yönetimin yani en merkezdeki varlığın yeryüzünde uzantısı olarak gördüklerini sanıyorum. Belki Cemil Sena, Hatemi Senih gibi kimi felsefe ve başka ders hocalarımız böyle düşünmemiş olabilirler. Öğretmenlerim devlet konusunda açık açık bir şey söylemediler ama anlattıklarından dolaylı olarak devletin kimliği üzerine düşünmeye başlamıştım. Bu konuda beni daha çok etkileyen okuduğum ders dışı kitaplar olmuştu. Şunu da açıkça söylemeliyim ki, ders kitaplarımız şimdiki gibi kör inanca bağlı kitaplar değil, bilimsel kitaplardı. İnanıyorum ki, benim lisede okuduğum ders kitaplarındaki bilgiler bugünkü eğitim-öğretim izlencilerine girmediği gibi sanırım da yasaklanırdı. Lisenin ileri sınıflarında yeni bilgiler edindikçe ve devletin kimliği konusunu düşündükçe anladım ki, devlet denilen şey ruh gibi, vicdan gibi, namus gibi, somut olarak var olmayan soyut bir kavramdır. Kendisi yoktur. Kendi yerine simgeleri vardır. Devlet ve halk. Lise son sınıfına doğru bizi yedirip içirenin, giydirip besleyenin, okutup eğitenin devlet değil, halk olduğunu anlamıştım. Bu halk salt bizi beslemekle, yetiştirip adam etmekle kalmıyor, devleti de o besliyordu. Belki de padişahlık döneminden kalıt bir duyguyla Allah'ın yeryüzündeki uzantısı ve simgesi sandığım devlet adamlarının aylıklarını da halk veriyordu. Yani devlet, halkın parasıyla güzel yemekler yiyor, iyi besleniyor ve çocuklarını en iyi ve en pahalı okullara gönderiyordu. Öyleyse esas olan devlet değil, halktı. Devlet üzerine düşüncelerimin değişime uğradığı uzun süren bu dönem, benim için halkı alabildiğine sevdiğim ve halka olan borcumun bilincine vardığım bir dönem olmuştur. Bizi, hele hele yoksul çocukları besleyen, koruyan, eğitip öğreten ve insan yapan devlet değil, halktı. Kutsal olan da devlet değil, halktı. Beni tanımıyor, bilmiyordu ama tanımadığı bir yolcu adına eşkıyaya haraç vererek o yolcunun canını kurtaran iyiliksever gibi bana yardım ediyordu. Hem de nasıl yardım? Varından vermiyor, kendisinde olandan vermiyor, yokundan veriyordu. Bana verdiği ayakkabıyı, çamaşırı, giysiyi kendisi, eşi ve öz çocukları giyemiyordu. Beni eğitip okutuyor ama ne kendisi okuyabilmiş ne de çocuklarını okutabilmektedir. Ben işte böyle bir halka elbet borçluydum ve böylesine borçlu olduğum halka ne versem ve ne denli versem borcumu ödemiş olamazdım. Lise sonda oluşan bu borçluluk duygusu bütün yaşamım boyunca hep artarak sürdü ve yaşamımın ana ekseni oldu. Bütün davranışlarımda, çalışmalarımda, her eylem ve edinimimde bu görülür. Böyle bir halk sevgisi ana baba sevgisine hiç benzemez. Ana babalarımızı bize iyilik ediyor diye sevmeyiz. İyilik etmeseler de salt anamız babamız olduğu için severiz. Bu hayvansal, yani daha çok içgüdüsel bir sevgidir. Bu yüzden ana-baba sevgisi çok doğal bir sevgidir. Vatan şairi diye bilinen, gerçekten şair olup olmadığı tartışılır ve ölümünden sonra şair olarak pek adından söz edilmeyen Mehmet Emin Yurdakul'un Kesildi mi Ellerin adlı bir şiiri vardır. Uzun yıllar okul gösterilerinde öğrenciler bu şiiri temsil etmişlerdir. Tam anlamıyla bir hergele, bir it olarak yetişmiş, işsiz güçsüz bir serseri olan delikanlı, yoksul ve dul annesinden zorla aldığı parayla içki içmekte ve kumar oynamaktadır. Bir gün yine eve gelip annesinden para ister. Yoksul kadın gerçekten parası olmadığı için veremez. Serseri delikanlı bıçağını çekip anasını bıçaklarken bıçağı tutan parmakları biraz kesilir. Ölmekte olan anne oğlunun parmağından akan kanı görür ve "Oğlum, kesildi mi ellerin?" diye sorar. İşte ana baba sevgisi böyle bir sevgidir. Benim hak sevgimse toplumsal borcumun bilincine varmamdan kaynaklanır. Yıllar geçtikçe bu halk sevgisi bende biçim değiştirdi. Halkımızın %60'ı aptal ve enayi diyecek bir yere geldim. Bu oranın %60'dan çok olduğunu da gördüm ve anladım. Bu değişimin nasıl olduğunu yeri gelince ileride anlatırım. Şunu şimdiden söyleyeyim ki halkıma olan borçluluk duygum da eksilme değil, hep artma, borcumu ödeyemedikçe daha çok artma olmuştur. Gerçekleri gördükçe halk sevgimin salt biçimi ve anlamı değişmiştir. Borç her zaman borçtur. Ödenebildiğince ödenmeye çalışılmalıdır. Yaşamım boyunca en çok borçlu olduklarım öğretmenlerimdir ve en çok sevdiklerim de. Ve onlara olan sevgim ne biçim ne de anlam değiştirmiştir. Zaman geçtikçe, yaşım onlarınkine yaklaştıkça öğretmenlerime sevgim ve saygım daha da artmıştır. Kılığımız. Resmi giysilerimiz okul, yani Çengelköy Askeri Ortaokulu, Ali Nesin. İçinde toprak rengi haki, okul dışında lacivertti. Benim okula yeni girdiğim yıl, harici dediğimiz ve resmi dinlence günleri giydiğimiz lacivert giysiler tüylü ve kaba bir kumaştandı. Ortaokuldaki bizler bu kumaştan giyerdik. Lisedekilerin Kuleli Askeri Lisesi, Ali Nesin, dışarıda giydikleri ince lacivert kumaştandı. Bizimkilerin ütü tutması zordu, hatta olanaksızdı denilebilir. Giysilerimizden salt pantolonu ütülerdik. Hiçbirimizin ütüsü yoktu. Haftalık izin dönüşü okula gelince ilk işimiz koridorlarda dizilmiş gardıroplara gitmekti. Her giysi dolabında iki ayrı bölme vardı. Her bölme bir öğrencinindi. Haricileri çıkarır dahilileri giyerdik. Düzenli çocuklar, ki ben onlardandım, borularının yatakhanenin ortasından geçtiği musluklardan pantolonlarının ütü çizgisini ıslatır, sonra çizgisini tam çizgisine denk getirerek pantolonlarını yatak çarşafının altına özenle koyarlardı. 6 gece üzerinde yatınca pantolon kalıptan çıkmış bıçak sırtı gibi ütülü olurdu. 6 gece diyorum. Haftanın dinlence günleri perşembe öğleden sonralarından cuma akşamına dek sürerdi. Sonraları yasayla cumartesi öğle sonrasından pazar akşamına dek resmi dinlence zamanı oldu. Beceriksiz öğrencilerin pantolonlarının çarşaf altından iki çizgili çıktığı olurdu. Benim de bir kez pantolonum çift çizgili çıkmıştı çarşafın altından. Askeri okul öğrencilerinin hangi sınıfta oldukları şapkalarındaki şeridin renginden ve şerit sayısından belli olurdu. Ortaokulluların şapka şeridi kırmızı, liselilerinki sarıydı. Her sınıf bir şeritle belirlenirdi. Örneğin lise 2'deki şapkalarında iki sarı şerit vardı. Daha ortaokuldayken şapkalarında sarı şerit takanlarımız olurdu. Bunlar üst sınıflarda görünmek isteyen öğrencilerdi. Çoğu sınıfta kalmış ama ailesine sınıfta kaldığını söylememişti. Askeri okullarda okulla ailenin hiçbir ilişkisi yoktu. Aileler çocuklarının okuldaki durumlarını, sınıf geçip geçmediklerini bilmezdi. Orta 3'teyken şapkalarına lise 1'in hatta lise 2'nin şeridini bile takanlar vardı. Orta sonda sınıfta kalanlar çok olduğundan izin günü şapkalarının şeridini değiştirenler de çoktu. Şerit değiştirmek bir el çabukluğu ve ustalık işiydi. Kimi öğrenciler izne çıkmadan önce yapılan yoklamadan sonra şapka şeridini çarçabuk değiştirirlerdi. Ama bunların okul subaylarına yakalanma olasılığı çoktu. Kimileri de Çengelköy iskelesinden vapura bindiklerinde değiştirirdi şeritlerini. Salt şerit değiştirmekle de iş bitmiyordu. Şeritlerden başka ceket yakasının iki yanında dikili ek yakayı ve apoletlerdeki metal sınıf numaralarını da değiştirmek gerekiyordu. Bu değişikliklerin nedeni salt ana babayı değil aynı zamanda kızları da kandırmaktı. Bütün kızlar özellikle güzelleri herhangi bir yerde karşılaştığımızda bize bakıyor, bizimle ilgileniyor sanıyorduk. Bir yıl önce şapkamızda 3 kırmızı şerit gören kız, ertesi yıl yine 3 kırmızı şerit görürse sınıfta kaldığımızı anlar, fiyakamız bozulurdu. Askeri giysilerimizle çok övünürdük. Sanırım bizden önceleri de övünürdü. Bizden sonra da övünülecektir. Çünkü üniforma bir otoriteyi, bir üstünlüğü simgeler. Hele benim askeri okul öğrenciliğim sırasında. Ordumuz Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı kazanalı daha 7 yıl olmuş, gelin adayları arasında subayların değeri yüksek. Annelerin çocuklarına güvenli bir gelecek sağlamak için benim oğlum paşa olacak inşallah ya da benim kızım paşa karısı olur inşallah diye dua ettikleri dönem daha sona ermemiş. Hala subaylar ölüsü para, dirisi para diye güvenceli görülüyor. Türkiye'de sosyal sigorta kurulmamış, kirayı ödeyemez diye evlerin subaylara kiraya verilmediği, evini ve çoluk çocuğunu geçindiremez diye kızların subaylarla evlendirilmediği 1940-1960 dönemi başlamamış. Eşinde anneyi aramak. Arkadaşlarımızdan kiminin sevgilisi, kiminin flört var. Böyleleri daha çok İstanbullu olanlar. Benim gibiler çoğunlukta gibi geliyor bana. Yani kız arkadaşı, flörtü, yakın uzak akraba bir kız tanışı bile olmayanlar. Bunun nasıl acı veren bir doyumsuzluk, hatta nasıl bir aşağılık duygusu olduğunu en iyi bilenlerden biriyim. Benim için kadın erişilmez, insandan ayrı, yüce bir varlıktı. Okurlarımın inanmayabilecekleri bir şey söyleyeyim. Bunca kadınla yakınlığımdan sonra bile bugün kadınları, elbet gerçekten sevdiklerimi, aynı biçimde görüyorum. O kadınlar, biz erkekler gibi gerçek insan değil. Gerçekte var olmayan, imgelememizin yarattığı birer peridirler. Hiç eksiksizdirler. Bu yücelttiğim kadınlardan biri de elbet annemdir. Benim kuşağımdan bu gizil düşüncelerle yetişmiş erkek pek çoktur. Bunlar eşlerinde annelerini arayan mutsuzlardır. Anneleri nedenli mükemmelse, annelerini nedenli idealize etmişlerse, yaşamlarını paylaşacakları o mükemmel kadını hiçbir zaman bulamayacaklarından, o denli düş kırıklığına uğrayacaklar, evlilikleri o denli mutsuz sürecektir. Bundan çıkarttığım özet kanım şu. Bir anne nedenli ideal anneye yakınsa, oğlu evlendiğinde oğluna o denli kötülük etmiş olur. Oğlu boş yere o meleği, o periyi arayıp duracaktır. Yeni dünya fotoğrafhanesi. Biz Çengelköy askeri ortaokulu öğrencisi olmadan bir yıl öncesine dek bütün askeri okul öğrencilerinin ceketlerinin bir yanına astıkları bir kordon varmış. Biz bu okula girdiğimizde bu kordonlar kaldırılmıştı ama yine de birkaç arkadaşımız da vardı. Ortaokulluların kordonları kırmızı, liselilerin kordonları sarı ibrişim ya da ibrişim gibi bir maddeden yapılmıştı. Uçlarında sarı pirinçten bir maden sallanırdı. Bu kordonları arkadaşlarımızdan iğreti olarak fotoğraf çektirmeye pek meraklıydık. Bu fotoğrafları en çok Galata'daki Yeni Dünya Fotoğrafhanesi'nde çektirirdik. Fotoğrafı bir hafta sonra aldığımızdan bu fotoğraflara haftalık denirdi. Çoğunlukla Rum ya da Ermeni olan fotoğrafçı bu bir haftada fotoğrafa rötuş yapardı. Rötuş bir fotoğrafı fotoğrafı çekilen insandan daha güzel yapmak demekti ki kimileyin haftalık fotoğrafın çekilen kişiden daha çirkin rötuş edildiği de olurdu. Bu yüzden iyi rötuş yapanlar ya da yanlarında iyi rötuş yapan ustalar çalıştıranlar pahalı fotoğraf çekerdi. Yeni Dünya Fotoğrafhanesi'nde gıcırdayan dar tahta merdivenlerden çıkılırdı. Ya üçüncü ya da dördüncü kattaydı. Merdiven yarı karanlıktı. Fotoğrafhane genişti ya da bana o zaman geniş görünüyordu. Sehpalı fotoğraf makinesiyle fon perdesinin arasındaki minderli koltuğa otururduk. Bu fotoğrafhanedeki minderli koltukların hepsi birbirine benzerdi. Sırt dayanağı tahta parmaklıktı. Yuvarlak kol dayanakları iki yandan genişleyerek gelirdi. Bu koltuklardan başka nakışlı ahşap koltuklar da vardı. Nereye nasıl oturacağımızı, ne yapacağımızı fotoğrafçı belirlerdi. Fon perdesiyle oturduğumuz koltuk arasında eteği saçaklı, çoğu kez vişne çürüğü ya da koyu yeşil bir kadife perde dururdu. Perde bir kordonla bağlanıp ortadan bölündüğünden fon perdesine yapılmış resim görünürdü. Bu resim dahaca renkli fotoğraf bulunmadığından siyah beyaz ve gri tonlarda olurdu. Fon perdesinde genellikle ya bir teras balkonunun dolgun mermer dayanakları ya süslü saksılar içinde çiçeklerle bezenmiş bir bahçe ya da kız kulesi görünürdü. Yeni Dünya Fotoğrafhanesi'nin fon perdesinde bakımlı bir saray balkonunun resmi vardı. Şimdi kendimi Yeni Dünya Fotoğrafhanesi'nde fotoğraf çektirirken görür gibiyim. Üç ayaklı fotoğraf makinesinin arkasından geniş ceket kolu astarı gibi uzanan boru biçimindeki siyah bezden içeri başını sokuyor fotoğrafçı. Başını oradan çıkartmadan objektiften beni görerek nasıl durmam gerektiğini bildiriyor. Başınızı biraz daha sağa çevirin. O kadar değil, az bir şey. Rahat oturun. Sol dirseğinizi dayayın koltuğun önündeki sehpaya. Dirseğinizi sehpanın üstündeki kitaba dayayın. Elinizi de alnınıza. Başını bez borudan çıkarıp havada sağ elinin işaret parmağıyla baş parmağını birleştirip "Buraya bakın, tam bu noktaya," diyor. O noktaya bakıyorum. Tebessüm ediniz. Gülümsüyorum. Dudaklarınızı yalayınız. Fotoğrafta parlak görünmesi için dudaklarımı yalamam gerektiğini önceden biliyordum. Ermeni fotoğrafçının uyarısıyla dudaklarımı bir kez daha yalıyorum. Tamamdır, çekiyorum. Çat. Deklanşöre basıyor. Haftalık fotoğraf çekilmiştir. Haftaya gelip 6 adet kartpostal fotoğrafımı almam için bana bir alındı veriyor. Haftalık fotoğraflar en az 6 tane olur. Buraya bakınız, tam bu noktaya tebessüm ediniz, dudaklarınızı yalayınız, tamamdır çekiyorum, çat. 65 yıl olmuş. Ermeni fotoğrafçının bu sözleri hala belleğimde. Yeni fotoğrafhanesinde gördüğüm 65 yıldır unutamadığım bir şey daha vardı. Duvara dizilmiş fotoğraflardan biri, bir kızın resmi. Benim yaşımda olmalı, belki bir yaş küçük, belki bir yaş büyük. Gönlümden geçen benden bir yaş küçük olması. Bir fotoğrafın çekim gücü beni kendine doğru çekiyor. Haftaya fotoğrafımı almaya geldiğimde bu kızı da burada görsem. Bizim halk şairlerimizin, aşıklarımızın çoğu rüyalarında gördükleri kıza aşık olurlar ve yaşamları boyunca hep o kızı arayıp bulmak için hiç durmadan dünyayı ve kendi dünyalarını gezer dolaşırlar. Bu, kadınsız doğu dünyasının ve doyuma ulaşmamış doğu erkeğinin ulaşılamaz özleminin simgesidir. Bir fotoğrafhanenin duvarına asılmış onlarca fotoğraftan birini seçmek, beğenmek, onu arzulamak, onun için o yaşın süt beyazı, en halisane duygularını beslemek ve 64 yıl sonra duvardaki o resmi anımsamak ne denli doğusal bir duygudur.